Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz kâle Allahu ya İsa inni mutevaffike ve rafiuke ileyye ve mutahhiruke minellezine keferu ve mutahhiruke
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 22 Haban 1401 Hicri Kameri, 18 Rebiyusani 1444 ve Miladi 13 Kasım 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile AKP-HDP yetkilileri arasında görüşme üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İran masalları ve efsaneleri ve Amerika'nın gerçek yüzü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Hazreti Abdülazim Hüseyin Aleyhisselam'ın türbesini ziyaret etti. Zahidan Ehl-i Sünnet Cuma İmamı İslam İnkılabı rehberi temsilcisiyle görüştü. Tüm General Musevi, düşman İHA'ları Baver 373 sistemiyle hedef alınabileceğini belirtti. İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Ve Doğu Perinçek, Esad'ın davetlisi olarak Ethem Sancak'la Suriye'ye gideceğiz dedi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Hazreti Abdülazim Hasani Aleyhisselam türbesine ziyaret etti. İslam İnkılabı rehberi Rey şehrindeki Abdülazim Hasani türbesini ziyaret ederek sabah namazını da burada kıldı.
Zahidan Ehl-i Sünnet İmamı Abdülhamid İsmail Zehi, İslam İnkılabı Rehberi Temsilcisi Hucetul İslam Muhammed Cevat Hacı Ali Ekberi ile bir araya geldi. İslam İnkılabı Rehberini temsilen süzi bir heyet ile birlikte Sistan Beluçistan vilayetine gelen Hucetul İslam Muhammed Cevat Hacı Ali Ekberi ile Sistan ve Beluçistan Ehl-i Sünnet Cuma İmamı Abdülhamid İsmail Zehi görüştü. Görüşmede Zahidan vilayetindeki son olaylar ele alındı. Görüşme İslam İnkılabı rehberinin Sistan ve Beluçistan temsilcisi ve bazı Ehl-i Sünnet alimleri ve kanaat önderleri de katıldı. Hacı Ali Akberi, Sistan ve Beluçistan vilayetinin önde gelen isimleri ve son olaylarda zarar görenlerle de bir araya gelecek. Mehsa Emini'nin ölümünün ardından Zahidan başta olmak üzere İran'ın bazı noktaları düşmanların kışkırtmasıyla kargaşa eylemlerine sahne oldu.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, Baver 373 sisteminin geliştirdiğini işareti, düşman İHA'larının bu sistemin menzilinde olduğunu kaydetti. Baver 373 savunma sistemi havada uzaktaki hedeflere Sayyad B4 uzun menziline sahip füzeleriyle hedef alma kabiliyetine sahiptir. Geliştirilen bu sistemin radar menzili ise 350 kilometreden 450 kilometreyi yükseltildi. Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Usevi bugün katıldığı törende Babar 373 uzun menzilli sisteminin geliştirmesinin büyük bir kazanım olduğunu belirterek bu sistemin 304 kilometre uzaklıktaki İHA'yı hedef alma kabiliyetine sahip olduğunu belirtti. Tümgeneral Musevi bu sistemin sahip olan ülkelerin sayısının 2'yi geçmediğini işaretle İran'ın yaptırımlar altında bu başarıyı da elde ettiğini söyledi.
İran İstihbarat Bakanlığı ülkede uçurucu kaçakçılığı yapan uluslararası bir şebekenin tespit edilerek çökertildiğini duyurdu. İstihbarat Bakanlığı yaptığı açıklamada yabancı uyruklu kişileri kullanıp profesyonel yöntemlerle uluslararası düzeyde uçurucu kaçakçılığı yapan şebekenin üyelerinin gözaltına alındığı ifade edildi. Açıklamaya göre yapılan inceleme ve izleme sonuçları bu şebekenin her gün yaklaşık 300-400 kilogram uyuşturucu paketlerini İran'da dağıttığını ortaya koydu. Yargının kararıyla bu şebekenin 32 üyesinin gözaltına alındı ve şebeke üyelerine ait 1054 hesabın da bloke edilerek şebekenin mal varlığına el konulduğu da belirtildi.
İslami Şura Meclisi üyeleri Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sözlerine tepki gösterdiği tepkide Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin dayanağı olmadığını deklare ettiler. Bir süre önce İran ile Ermenistan'ın ortak tatbikatını eleştiren Aliyev, Cuma günü Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde dünyadaki Azerileri savunma iddiasında bulundu. İslami Şura Meclisi'nin bugünkü açık oturumunda Hudabendeli vatandaşların meclisteki temsilcisi Seyyid Alborz Hüseyin'i yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Türklerin bulunduğu memleketler konusundaki sözlerine temasla Aliyev'e nereden ayrıldığını öğrenmesi için Gülistan Anlaşması'nı okumasını önerdi. Hüseyin'e komşu ülkelerin toprak bütünlüğü hakkındaki bu sözlerin Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na yakışmadığını ifade ederek Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının gerçek dışı olduğunu belirterek çünkü Gülistan Anlaşması hayata geçirilmeseydi Azerbaycan İran'ın bir parçası olurdu ve bu ülkenin Cumhurbaşkanlığına gelmezdi ifadesini kullandı. İslami Şura Meclis Başkanı Vekili Ali Niksat da Aliyev'in sözlerine gösterdiği tepkide torun dedesini inkar edemez bu nedenle Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden dayanağı yoktur diye konuştu.
İstanbul İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu patlama ile ilgili korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması zaruridir açıklamasında bulundu. Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın sesi çevreden duyulurken caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görüldü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ilk açıklamasında bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve afet ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır dedi. Beyoğlu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İstanbul Valisi Yerlikaya İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı açıklamasında bulundu.
Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan patlama ile ilgili yayın yasağı kararı geldi. RTÜK yapılan açıklamada İstanbul'daki patlama ile ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemli sorundur denildi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu patlama sonrası sosyal medyadan bir açıklamada bulundu. İmamoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi. İstiklal Caddesi'ndeki patlama ile ilgili emniyet ve sağlık ekiplerimize yardımcı olunması, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması zaruridir. İlgili tüm ekipler bölgede sağlıklı bilgilendirme yapacağız.
Doğu Perinçek, Ethem Sancak ve Vatan Partisi heyetiyle birlikte Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın davetlisi olarak Suriye'ye gideceklerini açıkladı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Partisi'nin Siirt'te düzenlediği toplantıda konuştu. Perinçek, beraberinde bir süre önce Vatan Partisi'ne katılan iş insanı Ethem Sancak ile katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada parti olarak tasarruf ve üretime önem verdiklerini anlattı. Türkiye'nin geleceği için çok esaslı kadrolar yetiştirdiklerini belirten Perinçek, sorunların çözümü için uluslararası arenada da gerekli çalışmaları yaptıklarını aktardı. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Doğu Perinçek şöyle devam etti. Ethem arkadaşımızla önümüzdeki iki ay içinde Kasım ve Aralık ayında Suriye'ye gidiyoruz. Sayın Beşar Esad'ın davetlisi olarak. O Suriyeliler de bizim kardeşlerimiz. Araya dikenli teller çekilmiş duvarlar yapılıyor. Yıkacağız o duvarları. O dikenli telleri kaldıracağız. Oradan tırlar gelsin, tırlar. Ticaret gelsin, ticaret gitsin. Burada üretilen mallar gitsin. Komşularımızla alışverişi tekrar canlandıracağız. Onun görüşmelerini yapacağız. Aynı zamanda terörü bitirmek, Suriye'de terörü bitirmek ve ülkelerimize huzur ve barışı getirmek, böylece üretim yapabileceğimiz koşulları sağlamak, ticaret yapacağımız barış, huzur koşullarını sağlamak. Bunu Suriye'yle de görüşeceğiz. Dolayısıyla Vatan Partisi dış politika açısından da önümüzdeki dönemin çözümlerine hazır.
Hakkında silah ve terör örgütü kurma ve yönetme suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ-PYD mensubu Uğur Demirok, Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı MİT Başkanı tarafından gerçekleştirilen operasyonda Azerbaycan Cumhuriyeti'nden yakalanarak Türkiye'ye getirildi. FETÖ-PYD'nin emniyet mahrem yapılamasında faaliyet yürütmüş Uğur Demirok, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi akabinde yurt dışına kaçmıştı. Türk basınında yer alan habere göre, geçmişte örgütün TSK mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen ve örgütün kripto haberleşme programı Bylog kullanıcısı Uğur Demirok, bu yılda faaliyetlerine yurt dışında devam ediyordu. Hakkında silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan yakalanma kararı bulunan Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada jandarma okulları sınavını aday numarası kodlama yöntemiyle usulsüz şekilde kazanan 7004 FETÖ şüphelisi tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2012-2014 ve 2015'teki Jandarma Astsubay Temel Kursu ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu mülakat aşamasını usulsüz şekilde geçen 7004 FETÖ şüphelisini tespit etti. FETÖ'nün askeri sınav sorularını sızdırmasına ilişkin soruşturmayı derinleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu, Jandarma Astsubay Temel Kursu ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu sınavlarına yoğunlaştı. Uzun süren çalışma sonucu FETÖ mensuplarının mülakatları sorunsuz şekilde geçmesi için aday numarası kodlama yönteminin geliştirildiği belirlendi. Buna göre sınavlara giren örgüt mensuplarının aday numaralarının bazı rakamları farklı olsa da toplamının aynı değeri verdiği tespit edildi. FETÖ mensubu astsubay adaylarını bu şekilde seçebilen mülakat komisyonu da bu kişilerin başarılı olmasını sağladı.
Hamas lideri Cezayir'deki görüşmeleri değerlendirdi. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Birimi Başkanı İsmail Haniye, Cezayir'in son dönemdeki diplomatik başarılarına övgüde bulunarak Cezayir'in son aylarda 3 önemli başarıya imza attığını ve söz konusu başarılar sayesinde bölgedeki ve ümmet içindeki rolünü yeniden kazandığını söyledi. Haniye, Cezayir Ulusal İnşa Hareketi'nin düzenlediği konferansta yaptığı konuşmada Cezayir'in ilk diplomatik başarısının Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'un Filistin'de birlik ve beraberliğin sağlanması çağrısı olduğunu, Cezayir'in Filistin uzlaşısı konusunu Arap Birliği zirvesine taşımayı da başardığını ifade etti. Cezayir'in ikinci diplomatik başarısının Arap Birliği zirvesinin toplanması olduğuna işaret eden Haniye, zirvenin 3 yıl aradan sonra toplanmasının Cezayir için siyasi ve diplomatik başarı olduğunu dile getirdi. Heniye Cezayir'in üçüncü başarısının Mısır'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi sırasında Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune başkanlığındaki heyetin işgal rejimi Cumhurbaşkanı'nın konuşmak için kürsüye çıkması üzerine salonu terk etmesi olduğunu bildirdi. Cezayir'in bu tavrının siyasi nezaketinin göstergesi olduğunu kaydeden Heniye, Cezayir heyetinin salondan çıkarak Filistin'in, Cezayir halkının ve ümmetin vicdanının sesini dile getirdiğini belirtti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolibur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. İşgal rejimi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yeni kabine kurmak için görevlendirildi. İşgal rejimi İsrail Başkanı İshak Herzog bugün kendi konutunda Likud Partisi lideri Netanyahu ile görüşerek aşırı sağ ittifakı liderini yeni kabine kurmak için görevlendirdi. Herzog, Knesset'teki tüm siyasi gruplarla görüştükten sonra istişarelerin son bulmasının ardından Knesset'in 64 üyesini Likud Partisi lideri Netanyahu'yu kabine kurmak için önerdiklerini söyledi. Siyonist rejim başkanı geçici başbakan Lapid'i 28 temsilcinin desteklediğini söyledi. Siyonist rejimin yasaları uyarınca Netanyahu 28 gün zarfında yeni kabineyi kurması gerekiyor. Gerektiğinde bu süre 14 gün daha uzatılır. Haberlerde Netanyahu'nun önümüzdeki haftadan itibaren kabine üyelerini açıklamaya başlayacağı belirtiliyor.
Almanya'nın başkenti Berlin'de sokaklara dökülen binlerce kişi hayat pahalılığı krizine protesto ederken zenginlerden daha yüksek vergiler alınmasını istedi. Sosyal demokratlar, yeşiller, hür demokratlar hükümetine yönelik protestolar artıyor. Berlin'de dün sokaklara dökülen binlerce kişi hayat pahalılığı krizine protesto ederken zenginlerden daha yüksek vergiler alınmasını istedi. Rusya yaptırımlarından körüklediği enerji krizi ve yüksek enflasyon salmanındaki Almanya'da hükümeti protesto gösterileri tırmanıyor. Alman başkentinde sol örgütler destekçilerine sokaklara çıkmaya ve hükümetten artan enerji, gıda ve kira fiyatlarını düşürmek için harekete geçmesini talep etmeye çağırdı. Cumartesi günü Berlin'de sokaklara dökülen binlerce kişi hayat pahalılığı krizine protesto ederken zenginlerden daha yüksek vergiler alınmasını istedi. İspanya'nın başkenti Madrid'de de binlerce sağlık çalışanı sağlık sektörünün özelleştirmesine, personel eksikliğine ve ağır çalışma şartlarına protesto etti. Madrid merkezindeki Sibes Meydanı'na dört koldan giren göstericiler Madrid halk sağlığı için ayağa kalkıyor yazılı pankart taşıdı. Madrid'de iki haftadır grevde olan doktorlar ve diğer sağlık çalışanları özel yönetimin yürürlüğe soktuğu ve bazı kliniklerin kapatılıp yeni acil servislerin açıldığı sağlık sistemindeki değişikliğin bir an önce kaldırmasını istiyor. Kamusal sağlık hizmetlerinin özelleştirildiğini, yeterli personel olmadığını ve çalışma şartlarının daha da ağırlaştırıldığını savunan sağlık sektörüne bağlı, sol görüşlü sendikalar, aile doktorları ve ilk muayene doktorlarının hastalarına yetişemediğini, kalitesiz hizmet verildiğini belirtiyor.
Amerika'da Ulusal İstihbarat Konseyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bazı casusluk düzeyindeki taktiklerle Amerikan dış politikasına müdahale ettiğine dair raporunu siyaset yapıcılarla paylaştı, onlar da basına sızdırdı. The Washington Post'un haberine göre Amerika'nın bir istihbarat raporunda Washington'un en güvenilir Arap müttefiklerinden biri olarak gösterdiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin hem yasal hem de yasa dışı taktiklerle Amerikan siyasi sistemine müdahale edip Amerikan dış politikasını oyuna getirdiği belirtildi. Raporda bir dizi Amerikan yönetimini kapsamını alarak Amerikan politikalarına nüfuz eden Birleşik Arap Emirlikleri faaliyetlerinin bağışlar gibi siyasi katkılara sırtını dayamaktan yabancı müdahaleden korunmak için tasarlanmış yasaların gevşek uygulanmasına dek Amerikan sistemindeki güvenlik açıklarından istifade ettiği belirtildi. Konseyin son haftalarda politika yapıcılara gösterdiği raporu incelemiş, adı açıklanmayan üç kaynak bazı taktiklerin casusluğa benzediğini söyledi. Kaynaklar, Birleşik Arap Emirlikleri faaliyetlerinin ulusal güvenlik yetkilileri tarafından bilinen etkileme taktiklerini yanı sıra daha çok casusluğa benzeyen operasyonları da içerdiğini dile getirdi. Rapora göre Birleşik Arap Emirlikleri 2016'dan bu yana lobicileri $154 milyon fazlasını ve Amerikan üniversitelerine yapılan bağışlara milyonlarca dolar harcadı.
Ve Dünya FIFA Futbol Kupası 26. Kupa yarışmalarına birkaç gün kala Katar'ın başkenti Doha'ya getirildi. Dünya FIFA Dünya Kupası 50'yi aşkın ülke ve bölgeden geçerek bugün sabah saatlerinde Doha'ya getirildi. Dünya FIFA Futbol Kupası 1974 yılında 18 ayarlı altında 6.1 kilogram ağırlığında 36.8 santimet boyunda İtalya'da Stabilimento Aristoco Bertoni firması tarafından yapıldı. Dünya FIFA Futbol Kupası yarışmaları 20 Kasım'da başlayacak ve 18 Kasım'a kadar aralığa kadar devam edecektir.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Batı'nın insan haklarını siyasete alet etmesi etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Yargı Erkin İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Kazım Garibabadi bir kez daha Batı'nın insan hakları politikasını eleştirerek bugün her zamankinden ziyade insan haklarının siyasileştirildiğini esefle dile getirdi. Kazım Garibabadi, New York'ta İran medya muhabirlerine verdiği röportajda kendilerini insan hakları savunuculuğunun bayraktarı olarak gören özellikle Amerika ve bazı batılı ülkeler insan haklarını büyük ölçüde ihlal ediyor. Kendi topraklarında veya başka ülkelerde insan haklarını ihlal ediyorlar ve bu ülkelerin insan hakları konusunda söz söyleme yetkisi yoktur dedi. İran Yargı Erki Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, korona hastalığı sırasında binlerce masum İranlı yasa dışı ve zalimane tek taraflı yaptırımlar sonucu aşı ve ilaç eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti dedi. Garibabadi açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi. Şu anda Avrupa ve Amerika ülkelerinde yaşayan teröristler tarafından 17 bin İranlı suikaste uğradı. Bu Avrupa ve Amerika ülkeleri İran halkının insan haklarını desteklediğini nasıl iddia edebilir? İran Yargı Erki İnsan Hakları Komitesi Sekreterinin bu açıklaması son sıralarda İran'ın bazı kentlerinde yaşanan olayların insan hakları gerekçesiyle Amerika, Kanada ve de İngiltere, Almanya ve Fransa gibi bazı Avrupalı ülkeler tarafından İran'a yönelik ekonomik ve siyasi baskıları tırmandırmak ve ülkedeki olayları kışkırtmak için araç kullanmaya başlamalarının ardından geldi. Bilindiği gibi batılı ülkeler insan hakları konusunu kendi kriterleriyle tanımlayıp siyasi hedefleri doğrultusunda her daim kullanmaya çalışıyorlar. Oysa kendileri insan hakları konusunda gerek içeride gerekse diğer ülkelerde oldukça karanlık ve kabarık karneye sahipler.
Örneğin Batı'da kadınların hakları yoğun şekilde ihlal edildiğini gösteren rakamlar ve raporlara söz konusu batılı ülkeler gözlerini kapatmışlar. Yapılan inceleme sonuçlarına göre Amerika, dünya ülkeleri arasında cinsel saldırı sayısı açısından dünyada 3. sırada yer almakta. Her 3 Amerikalı kadından biri kendi hayatı boyunca en az bir kez cinsel saldırı ve tacize maruz kalıyor. Buna ilaveten Amerika'da polise yönelik cinsel saldırıların %62'si raporlara yansımıyor ve cinsel saldırı ve tacizde bulunanların %92'si de bir gün bile hapis cezası giymiyor. Diğer önemli bir mesele ise batılı ülkelerin çok sayıda hastalanan gereken ve ihtiyaç duyulan ilaçlara erişemediği için hayatını kaybetmesine rağmen İran'a yönelik ağır ekonomik baskı uygulayarak insan haklarının kendileri yoğun şekilde ihlal ediyorlar. Nitekim Birleşmiş Milletler raportörleri batırılan insan hakları karşıtı olan bu yaklaşım ve tavırlarını eleştirmiştir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Özel Raportörü Alena Doğan geçtiğimiz aylarda İran'a yaptığı ziyareti sırasındaki açıklamasında tek taraflı ve zorlayıcı yaptırımların insan hakları üzerindeki olumsuz etkilerini anlatarak yaptırımlar yüzünden yoğun ilaçlara hastaların ulaşamadığını vurguladı. Kuşkusuz batılı ülkelerin insan haklarını savunduklarını iddia etmelerine rağmen insan hakları konusunu siyasallaştırıp araç olarak kullanmaları insan hakları ilkesine en fazla darbeyi vurmakta. İran İnsan Hakları Komitesi Sekreteri New York ziyaretinin amacının İran İslam Cumhuriyeti'nde insan hakları durumu konusunda doğru izahat yapması belirterek Amerika ve Batı ülkelerin yanlış ve inatçı anlatıları ile ülkelerin zihinlerini bulandırmasına müsaade etmemeleri gerektiğini ifade etti.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Fransa'da ekonomik krizin derinleşmesi etrafında. Fransa'da enflasyonun artması ve yaşam masraflarının tavan yapmasının ardından işçi sendikaları üyeleri greve gittiler. Fransa'da bugün başlayan grev özellikle Paris ve çevresinde yaşayanlar için ileriki günlerde de büyük aksamalara neden olacak. Grevin salı gününe kadar devam edeceği belirtiliyor. Fransa'da bugün ülke çapında başlayan grevler hayatı durdurma noktasına getirdi. Yüz binlerce kişi sokağa inerek Macron hükümetinin emeklilik reformuna tepki gösterdi. Fransız medyası gösterilere katılanların sayısının 300 bine yaklaştığını duyurdu. Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu yaşamayı düzenleyen Fransız Ulusal Demiryolu Şirketi ve Fransız Hava Yolu Şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor. Grev nedeniyle her iki trenden biri bugün çalışmadı. Hızlı trenlerinde %90'ın grev nedeniyle çalışmadığı belirtildi. Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP'ın katıldığı grevde 10 metro bugün hizmet vermedi. Ayrıca öğretmenlerin greve katılması nedeniyle Paris'teki okulların %80'inde de eğitime ara verildi. Ayrıca Paris'te yaşayanları ilgilendiren bir karar da RATP'dan geldi. Kurumdan yapılan açıklamada grevin salı gününe kadar uzatıldığı açıklandı. 5 gün boyunca ulaşım, metro, otobüs, tramvay ve rellerde büyük aksaklıklara neden oldu. Avrupa ülkeleri arasında iki güçlü ülke sayılan Fransa ve Almanya'nın ekonomi durumu daha vahimdir. Fransa'da enflasyon 1985 yılından beri en yüksek noktaya ulaşmıştır.
Fransa yakıt sıkıntısı, enerji fiyatlarının artması ve elektrik sıkıntısıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu şartlardan dolayı birçok küçük sanayi ve fabrika kendi masraflarını ödeyemiyorlar ya da iflas ilan edip işçilerine düşük maaş ve zor şartlar altında çalıştırıyorlar. Fransa'nın en büyük cam üreticisi olan Duralex firması genel müdürü yaptığı açıklamada ülkede doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle 5 ay süreliğine üretimini durdurmak zorunda kaldıklarını işaretledi. Elektrik ve doğalgaz faturasının yılda 3 milyon dolardan 13 milyon dolara çıktığını, gelirlerinden %46'sını faturalar için ayırmak zorunda kaldıklarını, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. Fransa yönetimi ülkedeki yakıt sıkıntısı ve fiyatlardaki olabildiğince tasarruf sağlamaya çalışmaktadır. Bu şartlardan dolayı Paris için bu sene kışın oldukça zor geçeceği tahmin ediliyor. Bloomberg'e bu bağlamda yayınladığı yazıda Fransa'nın elektrik firması EDF'nin bu sene nükleer elektrik üretimini azaltacağı için bu ülkenin kış aylarında ciddi elektrik kesilme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini vurguladı. Gelinen aşamada Fransa ve Avrupa'da siyasi durum, bu kıtada yaşanan enerji sıkıntısı, hayat pahalılığı ve diğer ekonomik sorunların etkisi altında kalmıştır. Birçok Fransız vatandaş, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer Avrupalı yetkililerin politikalarından rahatsızdır. Bu durum nedeniyle Macron, Ukrayna'da savaşın devam edemeyeceğini, bu savaşın Avrupa'da yaşamları etkilediğini ve yoksulluk ve açlığa yol açacağı itirafında bulundu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda da sizlerle birlikteyiz. AK Parti'nin türban serbestisine anayasal güvence sağlamayı hedefleyen anayasa teklifi için kapsını çaldığı HDP'den günlerdir siyasetin başlıca tartışma konularından biri haline gelen ziyaret üzerine geçtiğimiz günlerde açıklama geldi. Açıklama HDP'nin meclisteki grup toplantısında konuşan HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'dan geldi. Bu görüşmenin kendileri için bir karmaşa olmadığını belirten Sancar, geçen günlerde partisini hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya işaret ederek AK Parti önce bir karar versin, yürütmeyi veya kabineyi kim temsil ediyor, Adalet Bakanı mı, İçişleri Bakanı mı dedi. Sevgili dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde iki parti arasında gerçekleşen ziyaret üzerine çeşitli çevreler tarafından tepkiler geldi. Hala da gelmeye devam ediyor. Özellikle bazı kesimlerin de tutum değiştirmesi HDP ile ilgili çok tartışıldı. Biz bugünkü sohbetimizde bu ziyareti ve bu gündemi değerlendirmeye çalışacağız. Bugünkü sohbetimizde gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi öncelikle zamanlama açısından bu ziyareti nasıl değerlendirirsiniz Mehdi Bey? Mevcut şartlarda özellikle AK Parti'nin HDP ile ilgili tutumunu biliyoruz. Son günlerde acaba bir değişikliğe gidildi mi gibi sorular çok soruldu, tartışıldı gündemde. Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz?
Evet, iyi yayınlar diliyorum. Gündeme ilişkin şu belirtilebilir. Yani bir siyasi partinin amacı zaten diyalogtur. Bir siyasi partinin amacı zaten müzakere yapmaktır. Kimi dönem görüşler çok zıt, çok farklı olabilir. Yani çok farklı tepkiler içerisine de girmek mümkün dönem dönem. Ama bu şu demek değildir, yani ilişkilerin tamamıyla kapıların kapatılacağı. Yani kapısını kapatan bir parti olamaz. Siyasi niteliğe, siyasi tavra aykırıdır çünkü. Kapısını görüşmelere kapatan bir siyasi parti düşünülemez. Siyasetin kendisi zaten diyalogtur, çözüm arayışıdır. Ve siyasette başarı çözümün somut bir yolunu tespit edebilmek, ortaya koyabilmektir. Bu konudaki çabalar elbette desteklenmeli, elbette destek gören bir tavra dönüşür süreç içerisinde. Türkiye'de biz bununla da karşı karşıyayız. Çünkü Türkiye'de bir Türk siyasetinin çembere alınma tutumu vardır ki bunun Türkiye açısından 10 derece tehlikeli bir yaklaşım olduğu görülüyor. Sonuç itibariyle ortaya çıkan sonuçlar Kürt siyasetinin, demokratikleşme siyasetinin Türkiye'de avluka altına alma çabası sonuç vermiyor, bir çözüm üretmiyor. Mevcut hükümet şahsında zaman zaman aslında bu fark edilmiyor değil. Sonuç olarak da ortaya çıkan duruma baktığımızda bunun Türkiye açısından bir sakınca teşkil ettiği, bunun aşılması gerektiği ortaya çıkmış olacak ki HDP ile bir diyalog ihtiyacı duyulmuş ve bu konuda bir görüşme olmuş. Şimdi bu buraya kadar yani normal olan bir süreç. Ama anormal olan şudur ki HDP ile ilişkileri tepkiyle karşılayan, bunu ayıpsayan ya da kendine göre vay siz nasıl görüşürsünüz gibi bir yaklaşıma giren tutumdur ki bu tutumun kendisi zaten Türkiye'de siyaseti temsil etmiyor aslında. Siyaset değil. Siyaset değil çünkü siyaset bir diyalogtur demin dedik. Çaba arayışıdır. Siyasetin doğası bunu gerektirir. Yani insanlar düşmanlarıyla da yani en kaba biçimiyle söylüyorum. Çapçam düşmanlar, düşman devletler bile kendi aralarında bir diyalog kurma, görüşme ihtiyacını duyuyorlar. Ama mesele Kürt'ün siyasetine gelince böylesi ayıksayan, böylesi bir tepki içerisine giren bazı partiler Türkiye'de zaten neyi temsil ettikleri ortadadır. Evet, HDP genel merkezine yapılan bir açıklamada da belirtilmiş olduğu gibi geçmiş süreçte yani Meral Akşener'in İçişleri Bakanı olduğu süreç Kürt'ün hafızasına çok canlıdır. Kürt'ün sivil insanları, annesi, babası sokak ortasında yakalanıp götürülüp ondan sonra kaybettirildiği ki halen zaten annelerimizin cumartesi günü ortaya çıkıp bu failler nerede diye bağırdıkları sürece hitap ediyorlardı. O dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener şimdi kalkıp HDP'yi niye AKP ile görüşüyorsunuz biçiminde ayıplayan bir yaklaşım içerisine girmesi aslında onun çok ayıp ettiği bir durumu ifade ediyor ve onun belirtmiş olduğu konuların siyasetle bir ilgisi olmadığı görülüyor. Yani Kürt'ü kendi hizmetçisi gören, kendine bağlı gören, kendi komutası, emir komutası altında gören bir yaklaşım bunu ifade ediyor. Çünkü Kürt artık bu dönemde kendi felsefesiyle, çağdaş siyasetiyle dünyada yeni bir çığır açmıştır. Dünyada yeni bir çağ açmıştır. Demokrasi çağı, özgürlükler çağı ve bunu en tutarlı siyasetini, felsefesini ortaya çıkarmış ve bunun öncülüğünü yapan bir konumdadırlar. Tabii Türkiye'deki siyasi hükümete yakın veya egemenlik peşinde olan diğer partilerin yaklaşımı bunu görmek istemiyorlar, bunu böyle okumak istemiyorlar. Oysa ki dünya artık Kürtleri konuşuyor ve Kürtlerin çağını, Kürtlerin öncülük ettiği çağı konuşuyorlar. Bu çağın ne kadar demokrasi içerdiği, ne kadar demokrasi öncülüğü olduğu, kadın özgürlükçü olduğu, insan haklarına saygılı olduğunu ortaya koymuş oluyorlar. Bu noktada önünü kesmek için, bu gelişmelerin önünü kesmek için tabii ki her türlü özel savaş taktikleri diyeceğimiz yaklaşımlarla bunun önünü almaya çalışıyorlar. Mevcut durumda işte Meral Akşener'in temsil ettiği ve ortaya koyduğu tavır da tamamıyla Kürt'ün siyasetine dönük bir özel savaş yaklaşımını ifade ediyor. Bu açıklamanın kendisi aslında çok ayıp olduğu, çok yanlış olduğu, siyasetle bir bağının kurulamayacağı belirtilmiş oluyor. Hiçbir parti diğer partiye nasıl der, sen niye bununla konuşuyorsun, niye şöyle yapıyorsun, niye böyle yapıyorsun? Bu ayrı partidir, seninle alakası olmaz bunun. Yani halen böyle bir demokrasi terbiyesini almamış bir siyasi yapılaşma diyeceğimiz bir grup var yani Türkiye'de. Ve bu mutlak anlamda farklı dillerle, farklı usluplarla Kürt'ü cendereye alma, Kürt'ün siyasetini engelleme yaklaşımından başka bir şey değildir. Eş başkanları içeride olan HDP bir siyasi partinin gerçekliği vardır ki Meral Akşener hiçbir zaman bunlarla ilgili bir şey dememiştir. Bunu hiç kendine dert etmemiştir. Bu da gösteriyor ki yani kayyumun kendisi diyor ya kayyum atamış ya kayyum atamış eş başkanları yakalanmış. Peki sen siyasi partinin lideri olarak sen bu konuda herhangi bir tavır ortaya koydun mu? Hoşnutsuzluk belirttin mi? Yok yani. Şimdi burada bir tutarsızlık durumu ortaya çıkıyor. Yani kitle bunu çok iyi görüyor. Aslında kitle yapısı bu durumu çok net gördüğü halde bazı siyasi liderler veya o misyonu yüklenmiş olanlar bunu ısrarla görmek istemiyorlar. Onu okumak istemiyorlar. Bu yaklaşım tabii Türkiye'de konuşulan, tartışılan baş konulardan biridir. HDP'nin AKP ile yaklaşımı. Kuşkusuz Türkiye'de yeni bir çözüm süreci başlamak zorundadır bu. Yani bir lütuf değil. bir tercih veya bir keyfiyet değil.
Evet.
Bu bir zorunluluktur. Bu bir zorunluluktur. Bundan ötürü elbette adım adım bu konuda artık kim başlatacaksa, nasıl başlayacaksa bu görüşmeler belki ona bir zemin olur. Ama şu var ki bir lütuf değil, bir zorunluluktur yani. Bir
anladım.
Böyle bir zorunluluk olmak zorunda.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. AK Parti ile HDP heyetler arasında geçtiğimiz günlerde gerçekleşen görüşmeye ilişkin bugünkü sohbetimizde analizleri sizlerle paylaştık. Röportajımızın konuyla ilgili ikinci ve son bölümünü yarın akşam sizlerle paylaşacağız. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakilen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Selami'nin düşmanı kendi hatalarıyla vuracaklarını vurgulaması, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikalı ve kimileri de Amerikan Başkanı'na yakın olan 200 yetkiliyi kendi yaptırım kapsamına aldığını duyurması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde İranlı yargı yetkilisinin Batı'nın insan hakları ihlallerine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami İran Yargı Erki Uluslararası İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Sekreteri Kazım Garibabadi maalesef bugün insan hakları hiç olmadığı kadar siyasallaştı diye kaydetti. İran'ın bildirdiğine göre Kazım Garibabadi New York'ta İran medya muhabirlerine verdiği röportajda kendilerini insan hakları savunuculuğunun bayraktarı olarak gören özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Batı ülkeler insan haklarını büyük ölçüde ihlal ediyor. Kendi topraklarında veya başka ülkelerde insan haklarını ihlal ediyorlar ve bu ülkelerin insan hakları konusunda söz söyleme yetkisi yoktur dedi. İran Yargı Erki Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, korona hastalığı sırasında binlerce masum İranlı yasa dışı ve zalimane tek taraflı yaptırımlar sonucu aşı ve ilaç eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti dedi. Garibabadi açıklamasına devamında şu ifadeleri yer verdi. Şu anda Avrupa ve Amerika ülkelerinde yaşayan teröristler tarafından 17 bin İranlı suikaste uğradı. Bu Avrupa ve Amerika ülkeleri İran halkının insan haklarını desteklediğini nasıl iddia edebilir?
İttilat gazetesinde Bahreyn'de göstermelik seçimlere düşük katılım gerçekleştirilmesi, Suudi Savaş İttifakı'nın Yemen'e saldırılarını sürdürmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Katar Büyükelçisi'nin Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Katar Büyükelçisi ilk kez bir Arap İslam ülkesinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın İslam dünyasının gerçek mesajını iletmek için iyi bir fırsat olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Doha Büyükelçisi Hamid Rıza Dehgani, Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenmesinin harika özellikleri ve eşi benzeri olmayan bir özelliğe sahip olduğunu belirterek, Katar hükümetinin 2022 FIFA Dünya Kupası'nı ağırlamak için doğru tesisleri ve atmosferi sağlayabildiğini belirtti. İran'ın Katar Büyükelçisi Dünya Kupası'nın Arap ve İslam topraklarında düzenlenmesini Müslümanlar için bir gurur kaynağı olarak nitelendirerek bu etkinlik Katar'daki Dünya Kupası maçlarını izlemek için farklı ırk ve milletlerden gelecek taraftarlarla etkileşim yoluyla Arap ve İslam toplumlarının doğru imajını iletmek ve ilkelerini, kültürünü ve olumlu davranışlarını yansıtmak için gerçek bir fırsattır ifadesini kullandı. Dehkani, İran milli takımının Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası'na katılımıyla ilgili futbolun İranlı seyirciler arasında geniş bir kapsama ve popülariteye sahip olduğunu, özellikle İran'ın Asya kıtasından ilk takım olarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandığını ve bunun İran takımının oyuncular için harika bir özellik sağladığını söyledi. 2022 Dünya Futbol Kupası 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. İran milli takımı İngiltere, Amerika ve Galler ile B grubunda yer alıyor.
Tahran Radyosu.
Hemşehri gazetesinde ise Avrupa ülkelerine enflasyon yüksekliği ve enerji krizine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Avrupa ülkelerinde enflasyon ve enerji krizi sebebiyle grevler gün geçtikçe daha da büyüyor. Avrupa ülkelerinde artan enerji ve enflasyon kaynaklı gıda fiyatlarının yükselmesi sebebiyle grevler ve protestolar düzenleniyor. İngiltere, Fransa ve Almanya başta olmak üzere tüm bölge genelinde kitlesel eylemler devam ediyor. Son 45 yılın en yüksek enflasyonu görülen Avrupa'da farklı iş grubundaki sendikaların greve gitmesi bölgede ulaşım ve sağlık gibi krizleri beraberinde getirdi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacaktır.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri. Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Birlikte dinleyelim.
Geçen bölümlerde nakkallık sanatından söz ederken nakkalların anlattıkları öykülerin daha çok hayal ürünü olduğunu ve öyküyü anlatan nakkal ile muhatabı arasındaki ilişkinin öğretmen-öğrenci ilişkisine benzediğini, nakkalın öyküyü anlatırken yer yer nasihat ve tavsiyelerde bulunduğunu anlatmıştık. Yine demiştik ki günümüzde nakkallar kahvehanelerde veya meydanlarda ve halkın kalabalık olduğu yerlerde kendilerine özgü gelenekler ve adapla hamaset, pehlivanlık ve milli konuları içeren öyküleri anlatırlar. Nakkal hem aktör, hem sunucu ve hem yönetmendir. Araştırmacılar nakkallık sanatı eskiden aşiretlerin şenlik için ateşin çevresinde toplandıkları zamanlarda başladığını belirtiyor. Araştırmacılara göre nakkallık önce tek kişilik bir oyun gibiydi ve oyuncu bir olayın çeşitli karakterlerini canlandırıyordu. Bazı araştırmacılar da bunun birkaç kişilik bir oyun olduğunu savunur. Bazı belgeleri ve yine eskilerin anlattıklarına göre eskiden aşiret üyeleri bir araya toplanırdı ve aşiretin reisinin anlattıklarını dinlerdi. Anlatılan konu ise bir hadise, mitolojik bir öykü veya büyü ve sihirle ilgili olaylardı.
Öykü ve kıssa birçok beşeri toplumda insanların ilgisini çekerdi ve öykü anlatımı çeşitli toplumlarda farklı biçimlerde yaygınlaşmaya başlardı. İbn-i Nedim El-Fihrist adlı eserinde öykü anlatımının mazisinin İranlılara dayandığını belirtiyor. Öykü anlatan insanlar halkın toplandığı mekanlarda çeşitli öyküleri anlatırdı. Nakkallık sanatı şimdiki haliyle kameri 10. yüzyıldan itibaren yaygınlaştı ve nakkallar en çok Şahname adlı eserden öyküler anlatmaya başladı. Nakkalların esas muhatap kitlesi ise halktı. İran'da Şahname öykülerini anlatma sanatı bir nevi milli ve genel tiyatro gibidir. Ve bunu yapanlar da sıradan insanlardır ve herhangi bir özel kesime veya düşünceye mensup insanlar değildir.
Nakkallık sanatında sahne dekorasyonu diye bir şey yoktur. Nakkal hatta kıyafetini bile değiştirmez ve sadece elindeki sopasıyla anlattıklarına heyecan katmak üzere bazı hareketler yapar. Gerçekte bu sopa nakkalın ifade biçimine ve elinin hareketlerine yön veren araçtır. Nakkal sürekli dinleyicilere hitap eder ve onları öyküye inanmaya ikna etmeye çalışır. Nakkal kendisini izleyen insanlardan biraz daha yüksek bir yerde durur ama bazen de para toplamak üzere seyircilerin arasına girer. Nakkalın ücretini kahvehane sahibi öder ama bazen de müşteriler ona bahşiş verir.
Nakkallar nerede programını icra ederse etsin kullandığı eşyalar sade bir sahne veya stand yine elindeki ünlü sopasıdır. Nakkal öyküye başlamadan önce genellikle genç bir çocuk veya nakkalın arkadaşı veya kendisinden sonra nakkallık mesleğini yapmak isteyen kimse oturarak bir şarkı söyler ve ardından nakkal sahneye çıkar. Eğer nakkal açık havada programını icra ediyorsa halk etrafında bir çember oluşturur. Nakkal ilkin bir dua okur ve ardından salavat getirerek özel sopasını eline alır ve öyküsüne başlar. Ve öykü sonrasında sopasını öykünün temposuna göre hareket ettirir.
Tahran Radyosu.
Değerli dinleyiciler, nakallarla ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz. Birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümde 4 kişi bir yolda giderken birbiriyle tanıştığını anlattık. Bunlardan biri bir şehzade, ikincisi bir bezirganın oğlu, üçüncüsü güzel yüzlü bir genç ve dördüncüsü de bir çiftçinin oğluydu. Ancak bu gençlerin dördü de parasız pulsuzdu ve her birinin rızık kazanma konusunda farklı görüşü vardı. Sonunda dört yol arkadaşı bir kente geldiler ve kentin dışında kalmaya ve her gün biri kente inip rızıktan kendi tabiriyle hareket ederek o günün gerekli erzakını temin etmeye karar verdiler. İlk gün çiftçinin oğlu kente indi ve bileğinin gücü ve emeğiyle biraz para kazandı. Arkadaşları için erzak aldı ve kentin girişine bir günlük çabanın karşılığı bir dirhem olduğunu yazdı. İkinci gün güzel genç kente indi ancak iş bulamadı. Fakat kentte zengin bir kadının ilgisini çekti. Güzel genç kazandığı paranın ardından kente girişinde bir gün güzelliğin bedeli 500 dirhem diye yazdı.
Üçüncü gün Bezirgan'ın oğlu kente indi ve ticaret anlayışını kullanarak bir gemide bulunan malları veresiye satın aldı. Daha sonra yüksek fiyatta nakit olarak sattı ve mal sahibine borcunu ödedikten sonra arkadaşlarına erzak aldı. Ve kentin girişine de bir günlük aklın bedeli 100 bin dirhem diye yazdı. Dördüncü gün sıra şehzadeye geldi. Şehzade takdir ve kaderin her şeyin üstünde olduğuna inanıyordu. Şehzade kente geldiğinde kentin padişahı ölmüştü. Askerler şehzadeden kuşkulandı ve casusluk suçlamasıyla yakalandı. Ertesi gün padişahın yerine kimin geçeceği tartışılırken askerlerin komutanı bir casus yakaladıklarını söyledi. Kentin önde gelen büyüklerinden biri onu hemen getirmelerini emretti. Ve şehzadenin öyküsünü dinledikten sonra kentin önde gelenleri onu yeni padişah seçti. Genç padişah da kentin girişine şöyle yazdı. Akıl, çaba ve güzellik ancak Allah'ın istek ve iradesiyle beraber olunca sonuca ulaşır. Ve benim şu bir günlük saadet ve mutluluğum bu sözün ispatıdır.
Padişah daha sonra arkadaşlarını buldu ve her birine para ve mevki verdi ve bir oturumda her şeyin Allah'ın elinde olduğunu anlattı. O sırada orada oturan insanların arasında yaşlı bir adam vardı. Ayağa kalktı ve şöyle dedi. Ey genç padişah, sen çok yaşa. Siz ne anlattıysanız hepsi akıl ve dirayetinizdendi. Gerçekten de eğer Allah'ın iradesi olmasaydı siz padişah olamazdınız. Şimdi benim de size anlatmak istediğim bir öykü var. Eğer müsaade buyurursanız ona anlatayım. Şimdi öykümüzün devamını dinleyelim.
Yaşlı adam şöyle anlatmaya başladı. Yıllar önce gençlik yıllarımda bir büyüğün hizmetinde gün geçiriyordum. Gençlik yılları rüzgar gibi geldi geçti ve ben yavaş yavaş bu dünyanın fani ve önemsiz olduğu sonucuna vardım. Bir gece kendi kendime düşünürken şu uyarıyı yaptım. Sen öyle bir dünyaya gönül bağlamışsın ki bundan önce binlerce padişaha ve krala hayır demiş. Elinde fırsat varken kendine gel çünkü ömür çok kısa. Bu düşüncenin ardından işimi bıraktım ve ibadet etmeye başladım. Bir gün çarşıda dolaşırken elinde bir çift kuş olan ve alıcı bekleyen bir avcıya rastladım. İçimden o iki kuşu kurtarmak geldi. Adama kuşların fiyatını sordum. İki dirhem dedi. Bende de zaten iki dirhemden fazla para yoktu. Kendi kendime eğer bu iki dirhemi verirsem kendime bir şey kalmayacak diye düşündüm. Acaba ne yapmalıydım? Thank you.
Yaşlı adam şöyle devam etti. İçimden bir ses, bırak şu kuşları da çek git diyordu. Ama bir ses de hadi ver şu iki dirhemi de onları kurtar. Allah büyüktür ve rızkı veren de odur diyordu. Kafesteki iki kuşa çok acıyordum. Bu yüzden onları hemen satın aldım. Kafesi açtım ve serbest bırakma istedim. Ama birden başkası tekrar bu iki kuşu yakalar korkusuyla vazgeçtim. Ve kafesi alıp kentin dışına çıktım. Ve onları yeşil bir ormanda serbest bıraktım. Kuşlar büyük bir şevk ile kanatlandı ve mutluluktan ötmeye başladı. Ve ardından bana teşekkür ettiler ve şöyle dediler. Sen bize büyük bir iyilik yaptın. Tüm mal varlığın olan iki dirhem ile sadece bizi kurtarıp bize yeniden yaşam hakkı tanıdın. Bize özgürlüğümüzü geri verdin. Eğer sana binlerce hazine versek yine hakkını eda etmiş olamayız. Şimdi biz şu ağacın altında büyük bir hazine görüyoruz. Yeri kaz ve hazineyi al götür.
Yaşlı adam bir soluk aldı ve öyküsünü şöyle sürdürdü. Ben bu sözlere çok şaşırdım ve sordum. Siz yerin altında duran bir hazineyi görüyorsunuz. Peki nasıl avcının kurduğu tuzağı göremediniz ve onun tutsağı oldunuz? Kuşlardan biri şöyle dedi. Bu Allah'ın isteğiydi. Bizi tuzağa düşüren ve şimdi de bu hazineyi gösteren ilahi hikmet ve kaderdi. Ben de yeri kazmaya başladım. Büyük bir hazine buldum. Artık dünya malından hiçbir şeye muhtaç değildim. Ancak kendimi yeniden dünya malına bulaştırmak istemedim. Hazineyi oracıkta yeniden gömdüm ve şimdi eğer padişahımız emrederse gidip getirebilirim.
Bu öykünün ardından genç padişah şöyle dedi. Hayır, o hazineyi sen hak ettin. Sen yaptığın amelinle iyilik tohumu ektin. Şimdi de eğer gerçekten o hazineye ihtiyacın yoksa al getir ve fakir insanların arasında dağıt.
Ve işte böyle bizim öykümüzde bir yolda belirsiz bir kadere doğru giden dört gencin öyküsü burada bitiyor. Bu gençler ilahi takdir ve kaderle saadete erdi. Artık herkes ilahi irade ve takdirin her şeyin üstünde olduğuna inanmıştı.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın sonuna geldik.
Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz. Birlikte dinleyelim.
Sohbetimize Amerika ile ilgili farklı meselelerin başlıklarıyla başlamak istiyoruz.
Biden'ın cumhuriyetçilerin onun hakkında gen soru açma kaygısı.
Pelosi'nin Amerikan ve sözde demokrasisinin geleceği hakkında kaygısı.
Amerikalı gençler arasında alkol tüketiminden dolayı ölümlerin artması.
Amerikan ordusunun caydırıcılık gücünün azalması yönünde uyarıları.
Ve Amerika'nın Ukrayna'ya yardımının devam etmesiyle ilgili şüpheler.
Geçen hafta Amerika ile ilgili yaşanan bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Amerika Birleşik Devletleri Demokrat Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçiler, ara dönem kongre seçimlerini kazanırsa görevden alınabileceği hakkında gen soru açılabileceğini belirtti. Cumartesi günü San Diego'da destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada Amerikan Başkanı Biden, Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi ve Senato'nun çoğunluğunu geri alırsa suçlanmasının muhtemel olduğunu söyledi.
Cumhuriyetçiler Senato ve Temsilciler Meclisi'ni kazanırsa beni suçlayacaklar diyen Joe Biden sözlerine şunları ekledi. Beni neden suçlamak istediklerini bilmiyorum, şaka yapmıyorum, kazanana dek bu konu hakkında konuşmamaları gerektiğini söylüyorlar.
Temsilciler Meclisi temsilcisi Elis Stefanik bu ayın başlarında Cumhuriyetçi milletvekillerinin büyük olasılıkla gelecek yıl ve Joe Biden ailesinin yabancı ticari uygulamaları ve eylemleri hakkında bir soruşturma yürüttükten sonra başkana karşı gen soru açılabileceklerini belirtmişti.
Amerika ara seçimleri Salı günü ülke genelinde düzenlendi. Bu bağlamda dünyada demokrasi bayrağını taşıdığını iddia eden ülkede demokrasiye karşı tehditler ve siyasi şiddetin artması hususundaki kaygılar zirveye ulaştı. ABC News ve Washington Post tarafından yürütülen yeni bir anketin sonuçları %88'i eşdeğer 10 Amerikalı'dan neredeyse 9'unun siyasi farklılıkların yoğunlaşmasının bu ülkede siyasi güdümlü şiddet riskini artıracağından endişe duyduğunu gösteriyor. Bu anket, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin kocası Paul Pelosi'nin San Francisco'daki evlerinde aşırılık yanlısı bir kişi tarafından saldırıya uğrayıp hastaneye kaldırılmasından bir hafta sonra yapıldı.
Nancy Pelosi, eşine yapılan saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirirken ve Amerika'da demokrasinin tehlikede olduğunu kabul ederken Amerikan vatandaşlarına şunları söyledi. Korkmamalı ve teslim olmamalıyız, ancak cesur olmalıyız. Amerika Kongresi öncesinde yaşanan bu siyasi şiddet olayı, yanlış bilgilerin yayılmasının ve derin siyasi bölünmelerin toplumda şiddet eylemlerine yol açabileceğine dair endişeleri artırdı. Amerikan federal yetkilileri, Paul Pelosi'ye yönelik saldırı gibi eylemlerin ve şiddetin arkasındaki itici güçlerin siyasi itilaflar ve iki partinin yetkililerinin birbirlerine karşı suçlamaları gibi konuların olduğuna inanıyor. Amerika'nın eski başkanı Obama, Amerikan siyaseti alanındaki boşlukların ve itilafların tehlikeli bir atmosfer yaratılmasına yol açtığı konusunda uyardı. Obama birkaç gün önce Amerikan Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin eşine yapılan saldırı Amerika'daki nefret söyleminin sonucuydu dedi.
Ayrıca yeni bir ankete göre Amerikan siyasetinin her iki kanadından da katılımcılar demokrasinin tehlikede olduğunu düşünüyorlar. Quinnipiac Üniversitesi anketine katılanların 1/3'ü Amerikan demokrasisinin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Ocak ayında sorulduğu son zamana göre ise bu miktarda %9 artış görüldü. Dolayısıyla Amerika'da siyasi şiddetin tırmanması ve demokrasiyi tehlikeye atma endişesinin Amerikan vatandaşlarının özellikle de demokrasi destekçilerinin temel siyasi endişesi olduğu açık. İki ana partiden demokratlar ve cumhuriyetçiler hep bu hususta kaygılarının devam ettiğini ve gitgide daha da büyüdüğünü belirtmekteler.
Bununla birlikte Amerika'daki mevcut anormal siyasi durumun nedenleri ve faktörleri hakkında önemli bir fikir ayrılığı var. Bu bağlamda Amerika'da son dönemde birbirine demokrasiyi yok etmekle suçlayan iki ana partinin karşılıklı suçlamalarına özellikle değinmek gerekiyor. Demokrat Başkan Joe Biden, Geçen hafta eski başkan Donald Trump'ın Amerika'yı yeniden büyük yap hareketini yarı faşist olarak nitelendirirken, Cumhuriyetçiler Biden yönetimini Florida'daki Trump malikanesine düzenlenen FBI'ya yönelik siyasi amaçlı saldırılar yapmakla suçladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimlerin sonuçlarına ve Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin devralmasına ilişkin tahminlerden ve sonuçlardan da yola çıkarak bundan böyle Amerika'da siyasi bölünmelerin ve çatışmaların yoğunlaşmasına dair karanlık bir vizyonun olduğu da söylenebilir. Böylece dünyanın sözde en büyük demokrasi başkentinde büyük bir zafiyetin ortaya çıktığı söylenebilir. Yeni sorunlar ise peş peşe gelecek gibi duruyor. Bunlar arasında Cumhuriyetçi Parti ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü yeniden ele geçirdikten sonra Joe Biden'ı ciddi suçlardan dolayı suçlamaya hazırlanıyor. Bu girişim Trump'ın görevden ayrılmasının demokratlardan intikamı olarak sayılıyor.
Tahran Radyosu.
Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan hükümet verilerine göre COVID-19 pandemisi sırasında ülkede alkol kullanımıyla doğrudan bağlantılı can kaybının %30 arttığı görüldü. Amerika Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi toplam ölümlerin 2020 ve 2021'de arttığını belirtmişti. Merkez tarafından bu hafta yayınlanan iki rapor, en büyük ölüm oranlarının hangi grupları ve eyaletleri kapsadığını ortaya çıkardı.
Amerika Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi Alkol Programı'nın lideri Melissa Esser, alkol genellikle hafife alınıyor ama engellenebilir ölümlerin önde gelen sebeplerinden biri değerlendirmesinde bulundu. 2020'de her 100 bin Amerikalı'dan 13'ü alkolden hayatını kaybetti. Raporlardan biri tamamen alkol tüketimine bağlı olarak bir düzine farklı ölüme odaklanıyor. Örnekler arasında alkol sebebiyle oluşan karaciğer ya da pankreas yetmezliği, alkol zehirlenmesi, alkolü bırakma ve diğer bazı hastalıklar yer alıyor. Rapora göre 2019 yılında 390 bin olan bu tür ölümlerin sayısı geçen yıl 52 bine çıktı. Bu tür ölümlerin oranı pandemi öncesinde her yıl azami %7 oranında artıştaydı.
2020'de bu oran %26'ya yükseldi. Yani her 100 bin Amerikalı'dan 13'ü alkole bağlı sebeplerden hayatını kaybetti. Bu sayının son 40 yılın en yüksek oranı olduğu belirtiliyor. Alkole bağlı ölümler erkeklerde kadınlardan 2,5 kat daha sık görülse de rapor 2020'de her iki cinsiyet içinde ölümlerin arttığını gösteriyor. Rapor ayrıca 55-64 yaş aralığındakiler için ölüm oranının en yüksek olmaya devam ettiğini ortaya koyarken başka gruplarda da yükseliş görüldüğüne işaret etti. Örneğin 35-44 yaş aralığındaki kadınlarda ölüm oranı %42 arttı.
Amerikan Silahlı Kuvvetleri Stratejik Komutanlığı, Amerika'nın uluslararası arenada rakipleri caydırma yeteneğinin azaldığını açıkladı. Uluslararası sahnede askeri güce sahip rakipleri arasında Amerika'nın caydırıcılık gücünün azaldığını belirten Koramiler Richard şunları sözlerine ekledi. Ukrayna'da şu anda yaşanan çatışma sadece bir ısınmadır. Ancak yine de bu çatışmalar Amerika'nın rakiplerine göre caydırıcılık gücünün azaldığını gösterdi. Büyük çatışma yaklaşıyor.
Amerikan Silahlı Kuvvetleri Strateji Komutanlığı Başkanı ayrıca şunları ekledi. Çin'i kontrol etme yeteneğimizi değerlendirirsek geminin battığını söyleyebilirim. Kuvvetlerini bizden daha hızlı yerleştirip konuşlandırıyorlar. Bu eşitsizlik arttıkça komutanlarımız ne kadar iyi olursa olsun sayıca az olacağız. Çin'in son 7 yılda yeni kurulan sahil güvenlik birlikleri için 250'den fazla gemi inşa ettiğine dikkat çeken Richard, Çin bir şeye kafa yorduğunda bunu başarmak için çok etkileyici bir yetenek gösteriyor. Biz her şeye hazır olmalıyız.
Rusya ile Ukrayna arasında savaş sürerken Amerika'nın Ukrayna'ya yardımları devam ediyor. Fakat Ukrayna'ya milyarlarca dolar yardım eden Amerika'nın Rusya'ya karşı savaşta bu ülkeye yardımların devamı konusunda soru işaretleri var. Çünkü cumhuriyetçilerden bazı üst düzey isimler kongreyi ele geçirdikten sonra Ukrayna'ya yardımı azaltacaklarını söylüyor.
Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyelerinden Marjorie Taylor Greene bu bağlamda yaptığı açıklamada Cumhuriyetçilerin iktidarda olduğu dönemde Ukrayna'ya bir peni dahi yardım yapılmayacağını belirtti. Amerika'da ara seçimler 8 Kasım'da düzenlenecek. Bu seçimlerde Joe Biden'in başkanlık döneminin geri kalan 2 yılının kaderi belirlenmiş olacak. Bu seçimlerde Amerikalı seçmenler, Temsilciler Meclisi'nin tümü ve senatonun üyelerinin 1/3'ünü seçecekler. Seçim sonuçları kongrede güç dengesini cumhuriyetçilerin lehine değiştirebilir.
Demokratlar şimdiki durumda Temsilciler Meclisi ve Senato'da kırılgan çoğunluğa sahipler. Önceki seçimler Amerikan Başkanı Partisi'nin geleneksel olarak ara seçimlerde zafer kazanmak için pek bir şansı olmadığını göstermiştir. Çünkü seçmenler genellikle rakip partisine oy veriyorlar. Bu seçimler Amerika'nın Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dış politikası doğrultusunda önemli bir seçim sayılıyor. Bu ülke geçen 9 ayda Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık yardımda bulunmuştur. Bu bağlamda en son olarak Amerikan Savunma Bakanlığı 45 adet T-72 tank, 250 adet M-1117 zırhlı araç ve 1000 adet Phoenix Ghost İHA'dan oluşan yeni bir askeri yardım paketini savaş bahanesiyle Ukrayna'ya göndermiştir.
Washington, Ukrayna'ya, Rusya'ya, özellikle devlet başkanı Putin'e karşı hedeflerini gerçekleştirebilecek bir ülke olarak bakmakta. Amerika'da ekonomik durumun iyi olmadığı ve birçok uzmanın ülke için ekonomik durgunluk tahmin ettiği bir sırada, Washington'un Ukrayna'ya milyarlarca dolar yardımda bulunması, Washington'un Kiev'e karşı dostane veya hayır maksatlardan ziyade Ukrayna savaşı üzerinden Rusya gücünü özellikle askeri açıdan yıpratmaya çalıştığını gösteriyor.
Ancak bu yardımların Amerika'da cumhuriyetçilerin ara seçimleri kazanması halinde sürüp sürmeyeceği kesin değil. Amerikan Başkanı Joe Biden bu bağlamda yaptığı açıklamada Cumhuriyetçilerin Kasım 2022 seçimlerinde zafer elde etmeleri halinde Ukrayna'ya askeri yardımın onaylanmayacağı konusunda endişeli olduğunu söyledi. Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy de bu bağlamda yaptığı açıklamada Amerikalıların durgunluk riskiyle karşı karşıya olduğuna işaretle Ukrayna için açık çek imzalamayacaklarını belirtti.
Amerikan Temsilciler Meclisi Ocak 2023'ten önce ara seçimlerin sonuçları konusunda endişelerini dile getirdiği bir sırada Ukrayna'ya 50 milyar dolar değerinde yeni bir askeri yardım onaylamak istiyorlar. Ukrayna Savunma Bakanı Demokratlar ve Cumhuriyetçilerden oluşan Amerikan temsilcileriyle oturumlarda kendisine her iki partinin Ukrayna'ya yardımda bulunacağı güvencesi verdiklerini bildirmiştir.
Anlaşılan Ukrayna'ya askeri yardımların sürmesi konusunda cumhuriyetçiler ikiye bölünmüş bulunuyor. Amerikan Interpress Enstitüsü üyelerinden Elizabeth Brough bu bağlamda yaptığı açıklamada cumhuriyetçilerin üslubundaki fark dış politika üzerindeki iç gerginliği yansıttığını, bunun Cumhuriyetçi Parti'de Trumpist ve daha geleneksel olmak üzere iki kanatın olduğuna dair bariz bir işaret olduğunu kaydetti.
Gelinen aşamada Avrupalıların Amerika'nın Ukrayna'ya askeri yardımlarının sürmesine ilişkin endişeler de artmakta. Nitekim İngiltere Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı yaptığı açıklamada Amerika'nın geri adım atması halinde Putin'in hezimet enkazı altından zafer çıkarabileceğini söyledi.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 0 98 21 22 01 36 82, ayrıca çift 0 98 21 22 01 36 82 veya çift 0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın. Thank you.